Derya Yaşar'la ekonomi raporu başlıyor.
Mutlu günler RSFM dinleyicileri, ekonomi raporuyla bu hafta da sizlerleyiz. Bu hafta enflasyonu konuşacağız. Hatırlatalım, Mayıs ayı enflasyonu açıklandı ve beklentilerin bir miktar üzerinde idi. Mayıs ayında aylık %1,36'lık artış kaydedildi. Yıllık enflasyon ise %11,39 seviyesine yükseldi. Biraz beklentileri aştı söylediğimiz gibi. Bugün ekonomist Arda Tunca ile konuşacağız. Enflasyondaki artışın sebepleri neler? Önümüzdeki yılın geri kalanına ilişkin tahminler neler, açıklanan yeni kredi paketleri enflasyona nasıl yansıyabilir? Tüm bunları Arda Bey ile konuşacağız. Arda Bey, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Evet, bugün enflasyondan bahsedeceğiz. Artık aslında Nisan ve özellikle Mayıs aylarında belki koronavirüsün çeşitli alanlardaki ekonomide etkilerini hisseder olduk. Şimdi bu bağlamda önce bir genel değerlendirme yapacak olursak, beklentiler dediğim gibi bir miktar düşüktü. Biraz daha üzerinde çıktı ama bu Mayıs ayı enflasyonu bize ne söylüyor? Bu konuda ne söylersiniz?
Şimdi Mayıs ayı enflasyonu aslında zor bir denklem biraz söylüyor. Çok analiz yapmaya ne ölçüde müsait, bundan sonrası için esas olarak ne anlatıyor? Biraz bu noktalarda biraz kafa karışıklığı yaratan bir veri aldık. %11,39'luk bir yıllık enflasyonla. Bir kere bu yükselmenin içerisinde kesinlikle yaşamış olduğumuz kur etkisi var.
Evet.
Yani bu pandemi sürecinin başladığı günlerden itibaren hatırlanacak olursa bütün dünyada gelişmekte olan ülkelerden çok ciddi bir fon çıkışı oldu. Bu fon çıkışlarının yarattığı etkilerle gelişmekte olan ülkelerin tamamında kurlarda bir yükselme meydana geldi. Biz de buradan etkilenen ülkelerden bir tanesi olarak bu kur artışının enflasyona etkilerini yaşadık. Bu 11.39 bize biraz bunu anlatıyor. Biraz değil, büyük ölçüde bunu anlatıyor. Aşağı yönlü bir hareket talep tarafından bekleniyordu. Talep yönlü bekleniyordu. Ama çünkü talep bitmişti. Talep bittiği için de zaten enflasyonda bir düşüş olacağı söz konusu idi. Ama bu talep kaynaklı değil. Burası maliyet artışı kaynaklı bir enflasyon karşımıza geldi. Bir de bununla birlikte aynı zamanda hem arz hem talebin çok yakın süreler içerisinde birbirlerine çökmesi sonucunda fiyatlama davranışlarında da bir kafa karışıklığının olduğunun ve nasıl bir fiyatlama yapılacağının da pek belirsiz olduğu, çok bilinemediği bir dönemden de geçtik. Onun için bu verinin çok bize sağlıklı sinyaller veriyor olduğunu söylemek pek mümkün değilse de bir kere bir maliyet artışı kaynaklı, kurdan gelen maliyet artışı kaynaklı bir enflasyon artışı yaşadığımızı bir kere net olarak söyleyebiliyoruz. Şimdi alt taraflara girdiğimiz zaman, yani harcama gruplarına göre baktığımız zaman esas orada karşımıza çıkan manzaraya...
Burada belli kalemlerin fiyat artışlarının daha fazla olduğunu gözlemliyoruz.
Evet, evet. Yani şimdi yıllık enflasyonu konuştuk, 11.39 dedik. Yıllık bazda burada çıkış yapan bir kere alkollü içecekler ve tütün var ki %21,41 gibi bir sıçrama gerçekleştirmiş burası yıllık bazda konuşacak olursak. Şimdi ama aylık bazda, yani burada çok artış yok. Aslında aylığa bakmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Beni burada biraz şaşırtan, herkesin gıda ve alkolsüz içeceklere yüklendiği bir dönemde talep kaynaklı olarak belki burada bir fiyat artışı yaşanabilir diye düşündüğümüz yerde aylık artış 0,24 sadece. Ama giyim ve ayakkabıda 6,85 gibi bir çıkış var burada.
Evet.
Yani benim ay boyunca izlediğim fiyatlama davranışlarında ay boyunca ben hep bir bazı ürün gruplarında, bazı sektörlerde, fiyat hareketlerinde çok garip fiyatlamaların olduğunu gördüm. Neye göre fiyatlama yapılıyor olduğunu bu sektörlerde anlamakta zorlandım. Bakalım enflasyon nasıl gelecek bu şartlar altında? Bir öngörü de yapamıyorum bu koşullar altında. Ama merakla bekliyorum demiştim ay içinde. Nitekim bu merakla beklediğim karşıma çıktı. Ben burada doğrusu aşağı yönlü bir enflasyon hareketi olmayacağını düşünmeye başlamıştım Mayıs ayının belli bir noktasından itibaren. Pek ona işaret etmiyordu. öyle bir noktaya doğru gitmiyordu Mayıs ayı enflasyonu. Nitekim o şekilde gerçekleşti, yani %11.39. Yani biz maliyet kaynaklı, talepten ziyade maliyet kaynaklı bir enflasyon artışı yaşadık. Şimdi bu şunu bize getiriyor: yıllık bazda 11.39'a doğru gittiyse, acaba biz bu sene Merkez Bankası'nın beklediği 7.4, ki bence çok iyimser idi 7.4'te, 8.5-9 aralığı bir yerlerde enflasyonun olabileceğini düşünmekteydim ben, gerçekleşecek enflasyonun. Ama bu beklemediğimiz durumlar, biraz sürpriz diye nitelediğimiz gelişmeler acaba önümüzdeki aylarda nasıl bir mesaj verecek ve biz çift taneyi zorlayan, %10'u zorlayan bir enflasyonla da karşılaşabilir miyiz? Biraz böyle bir soru işareti bende. Yani talep çöktü evet, ama maliyet tarafındaki artışların pek düşmediği, durmadığı, oradaki artışların hız kesmediği bir durumla karşı karşıyayız şu anda. Ama sektör sektör analiz etmek gerekiyor. Bazı sektörlerde, az önce örneğini verdiğim alkollü içecekler, tütün, orada vergilerin yükü var. Oradaki fiyat artışlarında bunu anlıyoruz. Ama kredi mekanizmaları mesela çok açıldı. Konut sektörüne özellikle bakıyor olacağım önümüzdeki dönemde. Neden? Çünkü kredi mekanizması öylesine, özellikle kamu bankaları tarafında öylesine açıldı ki, bu açılmadan dolayı burada bir talep artışıyla konut fiyatlarının biraz yukarı doğru hareketlenmesini bekleyebiliriz. Mesela ay içerisinde 0.34 artmış ama yıllık bazda 14.45 var. Burada da yine kamu bankalarının yine desteklediği, ama şimdi desteği daha da arttırdığı, evet, bir sektör konumuna geldi. Onun için buradaki fiyat artışlarını mesela özellikle izlemek gerekecek bence önümüzdeki aylarda. Keza ki konutun enflasyon içerisinde, sepetin içerisindeki ağırlığı 14.34. Yani 22.77 ile gıda ve alkolsüz içecekler en büyük ağırlığa sahipken, ulaştırma 15.62, ki aylık artışta 3.30 gibi önemli bir sıçrama yapmış. Yani bir aylık artışın 1.36 olduğunu düşünürseniz 3.30, yani iki katının üstüne çıkmış bir ulaştırma hizmeti fiyatlaması var. Fiyat artışı var daha doğrusu orada. Şimdi konutta pek bir ilerleme yok, ama konutu da özellikle bakacağım, çünkü sepetin içerisinde önemli bir ağırlık var.
Evet.
Dolayısıyla konut da bu kredi mekanizmasının hareket etmesiyle birlikte oradaki fiyatlamaların da nasıl gelişeceği önümüzdeki dönemde önemli bir şey olacak. Bir de ayrıca konuta niye özellikle bakacağız enflasyonun içinde? Biliyorsunuz reel getirisi Türk lirasının şu anda negatif bölgede. Yani pek mevduat, TL mevduata çok gitmek istemeyen, ağırlıklı olarak döviz mevduatında kalmak isteyen bir tasarruf sahibi var. Buradaki kredi olanaklarından faydalanmak isteyip de konutu da yatırım amacı olarak görmek isteyen, gören, kullanım için değil ama bu dönemde böyle bir olanakta yatırım amacı olarak görmek isteyen bir kesim de buraya yönelebilir ve buradaki kredi mekanizmasından faydalanarak acaba fiyat artışlarını burada yansıtabilir mi ve görebilir miyiz diye de bir beklenti oluşmuş durumda. Yine göz mercek altında tutacağım noktalardan bir tanesi olacak burası önümüzdeki,
evet,
dönemde.
Şimdi sizin söylemlerinizden aslında şunu da çıkarıyorum. Önümüzdeki, yani yılın ikinci yarısına ve önümüzdeki aylara ilişkin koşulların bu şekilde kalması şartıyla, yani yeni bir dalga ya da salgının yeniden yayılması.
Yeni bir dalganın gelmesi,
evet,
ümidiyle.
Evet, ümidiyle. Yani yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon tahmini yapmak daha önceki seferler gibi kolay değil. Biraz daha başka faktör, değil mi, bu sefer devreye girmiş,
tabii,
durumda.
Ya hiçbir zaman kolay değildir ama bu koşullar altında artık, yani bundan daha zor da bir enflasyon tahmini acaba yapabilir miyiz gün gelir de bilmiyorum. Yani 100 senede bir yaşanan bir vakayla, evet, karşı karşıyayız. Yani hani bir, tabii, daha bir dalganın gelmesini beklemeye de gerek yok. Şimdi dalga gelmesin. Hı-hı. Normalleşme süreci içinde, hı-hı, biz yine devam edelim. Bu normalleşme süreci içerisinde eskiye göre ne kadar normal hareket ediyor olacak acaba? Tüketici de hangi sektörlerde ne kadar talep yaratacak? Orası da bir şüphe, şu anda bir soru işareti.
Tabii aslında yani, dünya genelinde tüketicilerin alışveriş ya da tercihlerinde de değişiklikler mutlaka meydana,
evet,
gelecek.
Yani dolayısıyla şimdi böyle bir durumda, şimdi düşünün ki, onun için deminden beri onu özellikle vurguluyorum. Yani ay içerisinde gözlem yaparken fiyatlamalarda hakikaten üreticilerin, ya da hizmet sektöründe hizmet verenlerin talebin nasıl gelişeceği konusunda beklenti oluşturamamaları, bu konuda muazzam bir zorluk yaşamalarından dolayı da fiyatlama konusunda çok zorlandıklarına şahit olduk. Bu çok önemli bir konu. Yani hakikaten nasıl, yani pek çok mal ve hizmette ben nasıl bir fiyattır bu, nereden nasıl, nereye, buraya nasıl gelmiştir bu?
Belirleyici olan ne burada diye.
Evet, yani hem aşağı yönlü hem yukarı yönlü. Evet. Demek ki orada bir beklentilerde bir bozukluk, tam geleceği öngörememek, bundan dolayı nasıl bir fiyatlama yapılması gerektiği konusunda bir kararsızlığın getirdiği bir fiyatlama da var ki bu enflasyonun içinde bu fiyatlamalar da var. Dolayısıyla onun içinden bu veriye bakarak da nasıl acaba sağlıklı bir analiz yapacağız diye biraz soru işareti. Yani en fazla analiz etmemiz gereken, araştırma üzerinde yapmamız gereken enflasyon verisi herhalde son dönemlerde bu oldu gibi geliyor bana. Yani oradaki veriyi, verinin orada giyim ve ayakkabı konusunu ben hakikaten açıklayamadım. Yani bir bunu inceleyen, araştıran eğer çıkarsa ya da sektör temsilcilerinden aslında böyle bir şey oldu da onun için biz bunun olacağını da tahmin ettik, budur sebebi bunun diyebilen birisi varsa ilgiyle ve merakla dinlemek isterim açıkçası yorumları. Yani burası bende soru. Ulaştırmayı bakın anlıyorum. Ulaştırmayı çok net anlıyorum. Yani ikinci büyük artış orada çünkü. 6.85 giyim ve ayakkabı birinci sırada. Ulaştırma ikinci sırada. Ulaştırmayı anlıyorum. Çünkü alınan önlemler şunlar bunlar evet. falan filan. Orada bir fiyat artışı yansıdı. Hatta o sırada hep konuştuk, konuşuluyordu. Havayolu şirketleri nasıl bir fiyatlama yapacak? Bu önlemler kapsamında bir sıra boş olsun falan nasıl olacak? Maliyet var, belli bir maliyet. O koltuklar ona göre ayarlanmış durumda. Şimdi yarıya inmiş yolcu sayısıyla bir uçak, bir havayolu şirketi nasıl fiyatlama yapar? Hep bu soru işaretleri geldi aklımıza bu süreç içerisinde. Bilemedik nasıl olacağını çünkü. Ama giyim ve ayakkabı şaşırtıcı. Yani evet. hakikaten şaşırtıcı. Bu ulaştırmanın içinde mesela petrol yok çünkü petrol aşağı gitti.
Evet.
Şu son 2-3 gündür biraz işte Brent'in fiyatı 40 doları zorlayacak noktalara geldi. Ama onun haricinde aşağıdaydı yani fiyatlar hep. Aşağıda hareket ediyor. Yani petrol yok mesela burada.
Şimdi Arda Bey o konuya değindiniz ama konut cephesinden baktınız. Şunu sormak isterim. Şimdi evet ekonomik hareketliliği sağlamak adına hükümet yeni teşvikler, yeni destekler yani kredi paketleri kamu eliyle vatandaşa sunuyor. Şimdi bunların içinde tabii ki konutun dışında da yine otomobil sektörü ki o da büyük bir darbe aldı aslında sadece Türkiye'de değil dünyanın genelinde. Keza turizm sektörünün desteklenmesi için tatile verilecek krediler var. Onun dışında mobilyadan beyaz eşyaya belki birçok üründe kredi desteği verilecek. Şimdi burada elbette bir hareketlenme olacaktır. Beklenti o yönde. Hem bu hareketlenmenin gerçekleşmesi hem siz de belki denk geliyorsunuzdur. Bazı paylaşımları görüyoruz. Ne kadar doğru ne kadar yanlış tabii bilemeyiz. Teyide muhtaçtır mutlaka ama sosyal medyada. Bazı ürünlerin fiyatının paket açıklanmadan önceki fiyatıyla sonraki fiyatını karşılaştırıp arada büyük bir fark olduğunu yani büyük bir zam geldiğini artış fiyat artışı olduğunu görüyoruz. Yani orada belki fiyatlar da artabilecek. Yani bu noktada da orada başka bir formül var. Bunun önümüzdeki aylarda enflasyonun seyrine yansıması ne olur sizce?
Tabii daha önceden de hep gördük yani kredi tamam kredi şu anda başka bir durumdayız. Gerçi kredi mekanizması şu anda ekonomiyi yaşatmak, ayakta tutmak, bazı sektörlerin yaşamlarına devam edebilmesi için şu anda bu kadar hareketlendirilmiş durumda biliyorsunuz. Bankalara evet. bir aktif rasyosu gibi bir uygulama getirildi. Amaç kredi mekanizmasını ayakta tutacak şekilde bankaları topladıkları bütün kaynakları ekonominin çarklarının içine sunmaları şu anda amaç böyle bir amaç da gidiliyor. Bu böyle çalışırken bir taraftan kamu bankalarının kampanya diye nitelendirebileceğimiz ölçüde kredi mekanizmasını harekete geçirmeye yönelik dediğiniz gibi bir takım hamleleri var. Şimdi bu geçmişte de hep kredi mekanizması arttığı zaman bu talebi canlandırıyor. Talep canlanması da fiyatları arttırıyor. Hep bu şekilde oldu, bu şekilde gördük. Fakat şimdi orada da yine çok öngöremediğim, bende soru işareti oluşturan konu şu. Ekonominin normal döngüleri içinde olmadığımız için acaba bu kredi mekanizmaları bazı ölçüde, bazı sektörlerde beklenen canlanmayı da yaratacak mı? Ya da tüketici ya da talep sahipleri burada biraz temkinli olmayı mı tercih edecekler kredi mekanizmasına girmeden? Evet. Burada benim kafamda bir soru işareti var şu anda. Ben bu noktaya biraz açıkçası takılıyorum. Yani şu anda çünkü hakikaten öngöremiyoruz talebin evet. nasıl gelişeceğini bu kredi mekanizmalarından açılması.
Çünkü vatandaş da bunu öngöremiyor şu an zaten.
Öngöremiyor. Kesin, yani evet. şimdi gelir kayıpları, işsizliğin gideceği yer, bütün bunların hepsi daha netleşmiş değil. Yani orada da eminim ki bir takım bir düzenlemeler, şunlar bunlar, yeni açıklamalar geliyor olacaktır. Yani mevzuatta zaten arka arkaya son dönemde bütün yatırım araçlarından Türk lirası ama yabancı para yatırım araçlarından tutun bankacılık sektörünün çalışma mekanizmalarına kadar her cephede çok ciddi iş kanunları ile ilgili oraları ilgilendiren konularda çok ciddi değişiklikler yaşadık son dönemlerde. Bunlar önümüzdeki dönemde de yine bunlara ilişkin bir takım düzenlemeler, önlemler, bir takım hükümler gelecektir. Yani gelmemesi zaten düşünülecek bir yerde, noktada değiliz. Ama bunların nasıl etki yapacağını şu anda ben de açıkçası kestiremiyorum. Yani ekonominin kendi içindeki dengesizliklerden çıkıp gelmedi bugünler.
Evet.
Bambaşka bir noktadan geldi.
Tabii başka
ama
koşullar.
Ekonomiyi geldi vurdu. Yani bu bir önceki yayınımızda falan da hatırlıyorum. Yani sebebi ekonomik olmayan ama ağır ekonomik sonuçları olan bir durumla karşı karşıyayız diye konuşmuştuk, hatırlıyorum. Dolayısıyla hakikaten öngöremeyeceğimiz bir sürü bir şey var bu noktada. Bütün bunların hepsi belirleyici olacak buradaki fiyatlarda, enflasyonda. Yani bu kadar mekanizma artmasına rağmen talep az olursa bu sefer fiyat artışı da beklendiği ölçüde olmayabilir ama şu andaki gelişmeler maliyet artışlarının bir miktar devam edeceğini ve bu maliyet artışlarının da enflasyonda talep yetersizliğine rağmen çift tane acaba olur mu yıl sonunda gibi bir soru işaretini uyandırdığı, kafalarda böyle bir soru işaretini yarattığı bir noktadayız şu anda.
Arda Bey, şunu söyleyebilir miyiz? Şimdi aslında Haziran enflasyonu da o kadar belki belirleyici olmayacaktır ama Haziran ve Temmuz aylarına ilişkin enflasyon verisi açıklandığı zaman belki yıl sonu enflasyonuna ilişkin biraz daha net bir bakış açısına sahip olabilir miyiz?
İnanın bilmiyorum. Yani Haziran da çok kısa kalabilir.
Evet.
Yani biz özellikle şu
İşte hani önümüzdeki 2-3 aylık enflasyon verisi.
Evet, 2-3 aydan sonra daha tabii ki elbette ki yani normal koşullar altında da 2-3 ay 2-3 tane daha veri aldığımız zaman biraz daha öngörülebilir bir hale gelebilir, tabii ki gelecektir yani doğal olarak gelecektir.
Evet.
Yani veri sayısı arttıkça 12 tane veri var bizim için sonuçta. Siz o 12. veriye ne kadar yaklaşırsanız o kadar öngörebilirsiniz tabii ki. Ama bu seferki farklı bir şey. Yani buradan öngöremediğimiz çok fazla sayıda nokta var. Ama yani Merkez Bankası'nın 7.4'ünü fazla düşük görüyorum.
Evet.
Çift tane enflasyonda kafamda bir soru işareti güçlenmiş bir şekilde duruyor. Ben 8.5-9 aralığı bir yerdeydi benim beklentim. Yine burayı yakalayabilir miyiz? İşte o 2-3 tane data burada çok belirleyici olacak. Yani bir Haziran, Temmuz oraları da bir gördükten sonra bir daha yeni bir dalganın gelmesi beklenmiyor. Ama biraz orada bir olumsuz bir gidiş eğer ki olacak olursa burada bütün halka düşüyor sorumluluk, görev. Toplu taşıma araçlarına maskeli binerseniz gelmez ikinci dalga. Ama uymazsanız kurallara gelir. Yani burada toplum da aslında kendi kaderini biraz da kendi belirleyecek burada. Bu kimin ne yapacağını bilmediği için ikinci dalga gelir mi gelmez mi onu da bilmiyoruz. Onu da bilmediğimiz için de ekonomi tarafında da ne olacağını kestirmekte çok zorlanıyoruz. Yani ama herkes ekonomik çıkarı içinde kurallara uymak zorunda, ona göre davranmak zorunda. Başka da yolu yok bunun. Yani dediğim gibi konuştuğumuz konu hani ekonominin şu noktasında üretim şuraya gitti, böyle oldu. Talep şuna gitti, buna gitti. Evet, belki sonuçta geldiğimiz yer orası ama yani her şey bu pandeminin ne zaman ve hangi koşullar altında duracağına göre ya da hortlamayacağına göre bize evet. her şeyi belirli hale getiriyor.
İktisat kurallarına göre belirleyemiyoruz diyorsunuz.
Evet, maalesef.
Evet.
Maalesef.
Peki o zaman şu olabilir. Yine yanılmıyorsam Temmuz ayında 3. enflasyon raporu açıklanacak.
Evet.
O zaman belki Merkez Bankası revize edebilir enflasyon beklentilerini.
Edebilir, bir de Merkez Bankası şimdi ne yapacak PPK toplantılarında mesela? O da onunla.
Evet, 25 Haziran'da mesela Merkez Bankası'nın yeni toplantısı var, Haziran ayı toplantısı.
Yine bir
onu da sormak istiyorum.
Yani 11.39'la aşağı inmesi beklenirken yukarı gelmiş bir enflasyon karşısında Merkez Bankası ne yapacak? Yani durması lazım. Burada durması lazım. Ama az da olsa 0.25, yani öyle bir puan falan yapacak yeri kalmadı, ama yani 0.25 falan gibi bir indirim faizde yapar mı bilmiyorum. Yani şu anda faizler zaten çok baskılanmış durumda. Yani negatif, yani mevduat, TL mevduat tutuyorsanız elinizde orada negatif bölgedesiniz. Zaten hisse senedi piyasasının bu kadar canlı olmasının sebebi de bu. Yani diğer yatırım araçlarına parayı götürüp de değerlendirecek tasarruf sahibi orada yanıyor. Eksi enflasyon karşısında ezilen bir faiz oranıyla karşı karşıya kalıyor. Yani siz aylık olarak bugün kabaca 8 civarında bir mevduat faizi alıyorsunuz.
Evet.
Enflasyon 11.39. Yani bu durumda zaten sizin satın alma gücünüz geri gidiyor o mevduatla. O mevduatın, o tasarrufun satın alma gücü eriyor bir taraftan. Dolayısıyla hisse senedi piyasasına gidildi. Orası da çok hareketli bir halde şimdi bu şartlar altında. O da ayrı bir konu. Yani orası da dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta yani. Çok böyle al satlarla çok daha spekülatif bir hale gelmiş durumda. Orası da iyi izlememiz gereken bir nokta.
Evet, RSFM dinleyiciler, ekonomi raporunda bu hafta enflasyonu konuştuk. Ekonomist Arda Tunca konuğumuzdu. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte sizlerle olmak umuduyla. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.
Derya Yaşar'la ekonomi raporu sona erdi.